Ayrım 9.
Zavallı Hilmi Efendi, yeni meclis azalıklarının hayaliyle yaşıyordu. Şurayı devlete nispetle mütevazı bir heyette olsa, Şehremaneti Meclisi'nde mesut dakikalar geçirmiş, bu mecliste aza olan şura bora eşrafından ve değil Rumeli Beylerbeyi payeli, hatta Miri Miran ve hatta pek aşağı bir rütbe olan Miri Lümera payeli kimseler, hep paşa ünvanını haiz bulunduklarından, eski hademe yıllarca paşa hazretleri refikim, paşa hazretleri arkadaşımın beyan buyurdukları gibi demek hazzı uğrunda bu meclisin en sadık birkaç müdaviminden biri olmuştu. Sonra da öğle yemeğinden kalktıkça, bugün meclis var, ben gidiyorum, şöyle yapın, böyle yapın diye emirler dağıtarak ayrılmalar nihayet bulalı, yalıdaki hakiki vaziyetini Şahabettin Paşa'nın bir uşağı bir hayli insana emir edebilse dahi yine bir uşağı olduğunu unutması hiç mümkün olamıyor ve bu duygu kendisi için gittikçe ağır, adeta dayanılmaz bir mahiyet alıyordu. Şefik Bey'in Rumeli Hisarı'ndaki Pembe Yalı'ya dönmesiyle daha çok alakalı olması icap eden Nimet Hanım'a gelince, o bu hususta en küçük bir üzüntü duymuyor, son günlerde mebus olacağı hakkında gazetelerde birkaç kere bir takım havadisler okumuş bulunduğu Şefik Bey'in Yalı'ya mutlaka tekrar geleceğinden ve hatta kendisini istemek üzere geleceğinden şüphe etmiyordu. Onun üzerinde yaptığı pek derin tesirden, bu Rumeli binbaşının kendisini artık unutamayacağından emindi. Fakat bu kanaatinden hiç kimseye, hatta Yalı'da tek mahremi olan Çeşmi Felek'e bile bahsetmemişti ve eğer Şefik kendisini isterse bunu kabul edip etmemek hususunda bir karar da vermiş değildi. Kendisini garip bir muvazenesizlik, bir huzursuzluk içinde hissediyordu. Sedat Bey'den hiçbir haber alınmamış, onların Büyükada'da ne halde bulundukları hakkında bir şeyler duyulmamıştı. Nimet eski nişanlıyı artık kalbinden tamamıyla silip çıkarmış olduğuna emin bulunuyor ve hiçbir tecrübeyle, en küçük bir temas ile uyanmamış olan genç ve sağlam vücudunda bütün hazzı göz göze gelip uzun uzun bakışmalardan ibaret aşk öleli, hakikaten garip bir huzursuzluk hissediyordu. Bu huzursuzlukları asıl geceleyin yatağında duyuyor, hele uykusu garip rüyalarla doluyor, bu rüyalardan ürpertiler içinde uyanışları oluyordu. Ve bu rüyalara nefret ettiği kahyanın hiç yüz vermediği basit ve terbiyesiz fakat yazın selamlık tarafındaki bahçeden denize atladığı sırada bir iki kere çıplak görmüş olduğu vücudu ile bir Yunan heykeli gibi mütenasip olan 19 yaşındaki oğlunun sık sık karışmasından ağlayacak hallere düşüyor, bu oğlanı bir bahane bulup bir yerlere yollamayı düşünecek kadar bu hale hiddetleniyordu. Sedat Bey ile nişanın bozulduğu öğrenileli kendisine yeni kısmetler çıkmamış değildi. Mazul ve mütekaid olsa bile muazzam serveti dillerde gezen bir Şahabettin Paşa'nın tek kızı istenmez miydi? Yalının ve konağın kapıları sokak sokak gezip gelini kız arayanlara her zaman kapalı kalmış bulunmakla beraber araya adamlar konularak, ahbaplar eliyle gönderilerek birçok namzet fotoğrafı gelmekte devam ediyordu. Bunların bir kısmı babaları yeni devrede intikal etmiş rical mahdumu küçük beyler, bir kısmı da paşa babaları veya paşa amcaları yoksa da temiz aileden ve dirsek çürütüp devam ettikleri yüksek mektepleri iyi derecelerle bitirmiş gençlerdi. Fakat bunlardan hiçbiri üzerinde durulmamış, sade hem bir eski vezir oğlu hem de büyük bir Avrupa payitahtındaki sefarette başkatip olan bir beyin, ihtimal ki fazla da rötuşlu, fotoğrafı nimetçe dikkatli bir tetkike layık görülmüştü. Şu kadar ki böyle alakaya layık görüldüğünü hissederek Mehmet Şahabettin Paşa bu namzede bütün ötekilerden fazla hiddetlenmiş ve ihtiyar vezir, ''Şu alçak herifin ve babası olacak bunağın zorlarına bakın. Benim iki ayağım çukurdayken kızımı elimden uzak memleketlere yollayıp son günümde gözlerimi şunun bunun parmaklarıyla mı kapattıracaklar? Ben mezara girmeden Nimet İstanbul'dan ayrılamaz. Babasına karşı bu gaddarlığı reva göremez.'' diye adeta bağırmıştı. O kadar müteessir ve kendisine o derecede muhtaç ve düşkün bir hali vardı ki Nimet'in gözleri dolu dolu oldu ve bir cevap verirse ağlamaktan korkarak hiçbir şey söylemedi. Fakat paşa davayı kazandığını anlamış değildi. Bunun üzerine de mezar sözünden süratle ve dehşetle uzaklaşarak başkatip beyin fotoğrafına bakmak üzere yanına koyduğu gazetelere pek dünyevi emellerle dönmüş, ismini bir kere daha boş yere aramaya koyulmuştu. Bereket ki hanımefendi o esnada odada yoktu. Şahabettin Paşa'nın kızı olmayınca şunun bunun parmaklarıyla gözlerinin kapanacağı hakkındaki sözü gözyaşlarını bir kere daha akıtmasını, başına bir kere daha çatkı bağlamasını mucip olurdu. İzzet Hanım'ın zaten iri olan çenesi çift gerdanlı, başı bu çatkı ile büsbütün irileşiyor. Karısını kemali ciddiyetle geçkin bulan Mehmet Şahabettin Paşa bu halinde ondan büsbütün soğuyordu. 20. Nimet annesinin dairesine gitmek üzere merdivenleri inmişti. Sofadan geçerken mavi salondan gelen bir ses Abdüllatif Paşa'nın haremi Mediha Hanım'ın, yani kendisine bir zaman müstakbel bir kayınvalide nazarıyla bakmış olduğu kadının sesine benzeterek yüreği çarptı. Ters tersine dönmek, merdivenleri çıkıp kendi bölümüne varmak, odasına kapanmak ve çağırtılırsa da inmemek kararını hemen vermiş, dönüp iki adımda yürümüştü. Sonra merak galebe çaldı. İrade sahibi olduğu için artık hiç sevmediğini sanmış olduğu Sedat'tan gelmiş bir haber bulunabileceği düşüncesi merakı varlığını kapladı. Kalbinde o acaba birden eski yerini kazanmış mıydı? Herhalde dönüp mavi salona girmekten genç kız nefsini men edemedi. Girer girmez de iyi tahmin etmiş olduğunu anladı. Misafir Mediha hanımefendiydi. Eskisi gibi mamur, eskisi kadar ipekli, kadifeler içinde olmayan ve hele sabahleyin kalktığı andan gece yatıncaya kadar bir kuyumcu dükkanının vitrini gibi elmaslara gark olmamış bir Mediha hanımefendi. Bununla beraber sırtında yine sade olsa da ağır bir elbise ve yalnız bir parmağında iri bir pırlanta yüzük vardı. Saçları ise boyalı, gözleri de sürmeliydi. Değişme kıyafetinden ziyade bizzat kendi şahsında idi. Kendisi görülmeyeli geçen zamanın ancak 3 aydan ibaret bulunmasına rağmen hanımefendi aradan sanki 5-10 yıl geçmiş kadar yaşlanmış ve göçmüştü. İzzet Hanım bu hali sahte bir merhametin nümayişleri içinde kim bilir kaç gün ve ne ilavelerle anlatacaktı. Mediha hanımefendi ilmiye ricalinden şairliği, alimliğiyle maruf Ali Şahin Efendi isminde bir kazaskerin kızı olup babasından yıllarca ders almış bulunduğu söylenirdi. Konuşması insana bir eski zaman kitabından bir sahife okumak hissini verecek derecede lügatli ve ıstılahlı idi ve bilhassa İzzet hanımefendi ile görüşmelerinde bu hususta ifrata varırdı. Okur yazar haline 20'sinden sonra ve güç bela gelebilmiş olan biçare kadını kendisinin söylediği sözlerin hemen hemen yarısını anlamayıp bunu belli etmeden işin içinden çıkmaya çabalatır, ona böyle işkence ederken de ihtimal ki büyük bir haz duyardı ve gariptir ki geçirmiş oldukları 3 feci ayın felaketleri paşanın azli, tükrükler ve yuhalar içinde zaptiye nezaretine götürülüp oradan büyük adaya sürülüş ve Abdüllatif Paşa'nın yüksek maaşa ve mazhar olduğu daimi ihsanlara rağmen deptebe ve tantana hususunda tekmül yükelayı kıskandırmak sevdasıyla har vurup harman savuruşu yüzünden başlamış olması gereken geçim endişeleri velhasıl hiçbir musibet hanımefendiye ancak yazılarda görülen hatta lügat kitaplarında uyuyan Arap ve Acem sözlerini ihmal ettirmiyordu. Yapmacıklığı daima pek belli olan taşkın muhabbetinin galeyanı içinde Nimet'in bugünkü güzelliği hakkında yeni bir kaside tertibinden sonra ilave etti. Günlerden beri bu ziyarete karar vermiş bulunuyor ve bu karara rağmen de bir türlü cesaret edemiyordum. Hep başka bir güne talik ve tehir ediyordum. Fakat bugün Sedat'ım o kadar kati bir lisanla adeta nevmit bir şiddetle ısrar etti ki yeni tehirlere, taliklere mecalim kalmadı. Tekmil azmimi ve cesaretimi toplayarak kalkıp geldim. İzzet hanımefendinin çehresinde bu sözleri az çok sökebilmiş olmaktan ileri gelen memnun, hatta biraz mağrur bir ifade vardı. Nimet ise donuk bir tebessümle dinlemişti. Sedat kendisinden ne isteyecekti? Her şey bitmiş değil miydi? Çöken bir yapının enkaz altında kalmaya razı olmayacağını daha evvel anlatmış değil miydi? Mediha hanımefendi devam etti. Sedat 3-4 güne kadar, evet bu kadar kısa bir müddet sonra Bağdat'a gidiyor kızım. Kendisini bu kararından vazgeçirmek mümkün olmadı. Babasının nüfuz ve itibarı sayesinde rütbeler almış bir paşazade telakki edilmeye tahammül etmediği için büyük fedakarlıklara katlanmaya kendince zaruret gördüğünü günde 10 kere söylüyordu. Halbuki zat-ı şahanenin damatları gibi yavrum 3 ayda bir terfi görerek müşirliğe veya bazı vükela mahdumları gibi ferikliğe erişmiş değildi. O kadar göz nuru döküp muntazam ve mükemmel tahsil gördüğü iki ecnebi lisanla elde ettiği halde 28 yaşında ancak kaymakam olabildi. Alemin hasedini tahrik etmek istemedi. Babasının delaletiyle livalığa hatta miralaylığa yükselmeyi arzu etmedi. Bugünler yavrumun içine doğmuş. Pederinin vaziyeti bir derece istikrar bularak Büyükada'da ebedi bir menfa hayatı süreceği anlaşılınca 15-20 gün evvel Harbiye Nezaretine müracaat etmiş. Yemen'e kadar en berbat, en mahuf yerleri kabule müheyya bulunduğunu bildirmiş. Yine Allah'tan insafa gelmişler, biraz haya duymuşlar da o gül tenli yavruma Yemen'in çöllerini layık görmeyerek Bağdat'la iktifa etmişler. 6. Ordunun Erkan-ı Harbiyesi'nde bir vazifeye tayin edilmiş. Bana, ben artık Abdülatif Paşa'nın huzur ve debdebe içinde ömür süren oğlu değil, sadece aylığıyla taşralarda yaşayacak bir zabitim. İstanbul'u kendi arzumla terk ederek uzak yerlere gitmeye talip oldum. Git kendisini gör, anne ve bu zabit için yapacağı bir fedakarlık bulunup bulunmadığını sor dedi, beni buraya bu maksatla yolladı. Söylerken geçkin kadının gözleri sık sık nemleniyor fakat hakikaten derin olması mümkün bulunan kederi, sözlerinin temin edeceği tesiri Davudi sesinde yükseltip alçaltmalar yaparak arttırmayı da ihmal etmiyordu. Zaten sakin ve tabii bir eda ile konuşmamak o derecede adetiydi ki en uzak ve birbirlerine yabancı alemlere mensup insanlar arasında büyük benzeyişler buluvermek, zekasının mühim imtiyazı, hatta yegane delili olan İzzet Hanımefendi kendisine Madam Hekimyan adını takmıştı. İzzet Hanımefendi'nin Kel Hasan, Şevki ve Yıldız Sarayı'na alınmasından önce abdi derecesinde değilse dahi arada bir gene giderek baş locasına kurulduğu Manakya'nın grubunda baş aktris olan bu Madam Hekimya'nın konuşma ve edasıyla Mediha Hanımefendi'nin konuşması ve daima trajedi unsurları karışan edası hakikaten birbirinin eşiydi. Ali Şahin Efendi'nin kerimesi ve Abdüllatif Paşa Haremi Hanımefendi her zamandan fazla Madam Hekimyan olup sesinde türlü ihtizazlarla samimi ızdırabına tam bir melodram çeşnisi verirken Nimet bilakis bu Bağdat davetine karşı isyan halleri içinde kalıyor. Ben bir romantik piyes eşhasından olsaydım, geliyorum, ben de beraber geliyorum, onun gittiği yere gider, çektiği bütün mahrumiyetlere ortak olurum diye haykırırdım. Fakat ben sadece Mehmet Şahabettin Paşa'nın İstanbul'da bir İstanbul konağında doğmuş ve kışlarını ancak bir konakta, yazlarını da boğaz içinde bir yalıda geçirmeye azmetmiş kızıyım diye düşünüyordu. Ve annesinin Madam Hekimyan'ı uzun tiradına devam ederken Nimet artık yalıya dadanıp mevhum hayır cemiyetleri menfaatine verilecek oyunlar için pek yüksek bedeller mukabilinde yaldızlı loca biletleri dağıtan siyah çarşaflı rozetli ve bazısı meçhul, bazısı maruf hanımlardan alınmış biletlerle seyrine gittikleri Vatan yahut Silistre piyesini, orada sevgilisinin arkasından asker kıyafetine girip harp meydanına koşan Zekiye adındaki genç kızı hatırladı. Ancak Nimet aşk uğrunda harp meydanlarına değil, fakat Bağdat'tan geçen nehir boyunda belki kendisine göre güzelliklere sahip olup, içinde boğaz içiyle gülünce mukayeseler yapılıp avunulacak bir yalıya gitmeyi de kabul etmeyecekti. Eğer hayat dahi bir nevi piyes ise, o kendisine romantik değil de realist bir piyes rolü seçmiş bulunuyordu ve bu realist piyesin kabul ettiği rolünde aşk için en ufak bir fedakarlık da yazılı değildi. Sadece uzaktan, görücüye çıkmış gibi kendisine görünerek mesire yerlerinde 3 yıl göz süzmekle iktifa etmiş olan bu delikanlı, etinde ve varlığında her şeye emredecek hatıralar bırakamamışsa, bir saltanat kuramamışsa, bunun cezasını çekmesi icap etmez miydi? Mediha Hanımefendi'nin uzun söz ve cümleleri son bulunca, Nimet pek nazik ve yumuşak fakat katı bir eda ile dedi ki, kendisine saadetler, muvaffakiyetler dilerim. Benim için babamdan ayrılıp, babamı bırakıp başka bir yere gitmek imkanı yoktur. Zaten Bağdat'ta yaşayamayacağımı, yakın veya uzak bir yer olsun, taşralara gidemeyeceğimi takdir etmesini rica ederim. Yavrum, Bağdat'ta ebediyen kalacak değil ki, esasen siz kendisini beklemek vaadinde bulunun, yakın bir atide avdetini temin elbette mümkün olur. Nimet birden sinirlendi. Hayır, bu batmış gemiye kendisini ille çekmek isteyen eli her ümitten mahrum bir halde düşürmek lazımdı ve aralarında aşılmaz bir uçurum halk etmek isteyerek bir çırpıda şu cevabı verdi. Emrettiğiniz sözü söylemeye, bir vaatte bulunmaya muktedir değilim hanımefendi. Çünkü nişanın iade edildiği andan itibaren serbesttim ve başka bir taliple izdivaca karar verdim. Bu hareketimi bizzat pederim de annem de tasvip ettiler. İzzet Hanımefendi nefsi üzerinde büyük bir cehd sarf ederek yalan söyleme ben bunu şimdi duyuyorum diye bağırmamaya muvaffak oldu. Böyle bir sözleşmeden, evlenme kararından tamamıyla haberdarmış gibi bir tavır alarak nefsini yabancı karşısında küçük düşürmedi ve ancak misafir gittikten sonradır ki coşup gözyaşlarını koyuverdi. Belki hemen bir saat müddetle dinlemiş olduğu bir konuşmanın tarzının, ses yükselip alçalışlarının tesiri altında kendisi de bir madam hekim yan kesilmişti. Ve dünyada kendinden bedbaht bir kadın bulunamayacağını, kocasıyla tek evladının kendisine bir yabancı nazarıyla baktıklarını, evladının mevcudiyeti için en mühim olan meselede değil rey alınmak, haber bile verilmediğini, sesi en alçak perdelerden en yüksek hallere kadar inip çıkarak ve gözlerinden yaşlar akıtarak bazen mırıldandı, yerine göre de haykırdı. Arada bir de, kimmiş bu kör olasıca herif, bana isminin haber verilmesine de lüzum görülmeyen bu kör olasıca herif de kimdir, diye bağırıyordu. Nimet birkaç kere omuzlarını silkerek, böyle bir adam yok, her şeyi kesip bitirmek zaruretiyle öyle söyledim, demişti. Fakat annesi sükun bulmak bilmeyince kendisinin de sabrı tükendi, analık haklarını kullanmaya layık bulunmadığını ona açıkça bildirmek ihtiyacına ilk defa olarak mağlup, her kabahatin cezası olur anne, ektiğini biçiyorsun, deyip yanından ayrıldı. İzzet hanımefendi taş kesilmiş ve dehşetten gözyaşları kurumuştu. Madam hekim yandan olduğu kadar Medya hanımefendiden de hiçbir ilham, hiçbir meşk almayan ızdıraplı bir hayret ve büyük bir korku içinde, demek ki bu kız her şeyi kim bilir ne zamandan beri biliyormuş, diye mırıldandı. 21. İzzet hanımefendi 28 yıl evvel sadece bir hizmet alayı olarak ve kendi iddiasıyla 14 eski kalfaların bilhassa bunlar arasında halen hizmette ve hayatta bulunan yeganesi olan Çeşmi Felek'in ifadesiyle de 20'yi hayli aşmış olarak girdiği bu konakta Mehmet Şahabettin Paşa'yı bir eski vezire yarışır bir halde iki haremli bulmuştu. İlk haremi Faize hanımefendi, paşanın çabuk ilerleyip 43 yaşında bir nezaret işgal etmesinde tesiri olmuş bir vezir kızı. İkinci haremi Şayan hanımefendi ise ondan çok genç ve yakın zamanlarda sevilerek odalığına yükselmiş, sonradan nikahla alınmış bir eski cariye idi. Paşa'ya gelince o zaman da saç ve sakalında kır galip olan ve manzarası 60'a yaklaşmakta bulunduğunu haber veren bir adamdı. Birinci karısından 25-26 yaşlarında 3 seneden beri evli fakat dünyaya evladı gelmemiş, Ahmet-i Divanı Hümayun Hülefası ve Ula Sanisi Payeli Bahaettin Bey isminde bir de oğlu vardı. İzzet hanımefendinin henüz Gülter isimli bir cariye olduğu sırada Bahaettin Bey'in İstanbul'un pek eski bir ailesine mensup karısı Rebiye Hanım kızıl hastalığına tutuldu. Mahdum Bey bütün tenbihlere rağmen sevgili karısının yanından ayrılmadığı için bu hastalık kendisine de geçti ve her ikisinin tabutu bir hafta fasıla ile mevsim yaz olduğu ve Rumeli Hisarı'nda bulunulduğu için ölenlerin vasiyetleri gereğince boğazı ve boğazdan geçenleri seyreden o latif kayalar mezarlığının yolunu tuttu. Paşa oğlunu kaybedince neslinin kati olarak kuruduğu düşüncesiyle o derece derin bir mateme tutuldu ki evlat dünyaya getirmek yaşını aşmış bulunan birinci hanımefendiyi de evladı dünyaya gelmeyen ikinci hanımefendiyi de derin endişeler sardı. Yalının debdebe ve tantanasını bir üçüncü ortakla paylaşmak hiç de hoş bir şey değildi. Kaldı ki ikinci hanımefendi değilse bile birinci hanımefendi kocasını derin bir aşkla seviyor, onu hala 30 yıl önceki gözlerle görüyordu. Mehmet Şahabettin Paşa dışarıdan bir üçüncü hanımefendi getirmeyecek, hatta konaktaki cariyelerden birini odalık payesine yükseltmeyecekti. Fakat bir gün başkalfa, 7 sene evvel zatürreden ölen Şevki Efsa, pek esrarlı bir eda ile birinci hanımefendinin yanına girip kapıları kapatarak hizmet alayıklarından Gülter'in 3 aylık hamile olduğunu ve tektir ve taziklerine mütemadiyen "Karnımdaki çocuk Paşa Efendi'dendir" diye mukabele ettiğini bildirmiş, aynı merasimde ikinci hanımefendinin yanına gelerek aynı şeyi ona da haber vermişti. Bunun üzerine kıyametler kopmuş, ayılıp bayılmalar olmuş fakat haberi alınca büyük bir sevinç içinde kalan paşa çocuğun düşürülmesini şiddetle men etmiş, çağrılan doktorlar cariyenin hakikaten 3 aylık gebe olduğunu tasdik edince de Gülter'e derhal müstakil ve ferah bir oda verilmiş, cariye iken hizmetine cariye tahsis olunmuştu. 6 ay sonra Nimet dünyaya geliyor ve Gülter azat edilip İzzet ismini alarak paşa tarafından nikah ediliyor. Üçüncü hanımefendilik payesine yükseliyordu. Eteğini öpmekten yürekleri derin kinlerle yanan ve içlerinden ancak biri, kızının dadısı olan Çeşmefelek, hala yanlarında bulunan eski arkadaşlarının iddiası doğru olup İzzet hanımefendi o tarihte 30'una yakın mıydı? Öyle olsa bile paşanın birinci haremi Faize hanımefendi 50'yi geçkin, hatta iddialara göre paşadan 2 yaş büyük. İkinci haremi Şayan hanımefendi ise 40 aşkın bulunduklarından paşayı tamamıyla avucuna alması yine mümkün olabilirdi. Fakat zeka itibarıyla basit olduğu kadar öyle müstesna bir güzelliği de bulunmayıp bir gece yalnızlıkta ani bir karşılaşma sırasında her nasılsa paşanın rağbetine mazhar oluverdiğinden büyük bir nüfuz kazanamadı. İki hanımefendinin itibar ve ehemmiyetleri devam edip gitti. Şu kadar ki Mehmet Şahabettin Paşa'ya 60'a varmışken baba olmak gururunu ikram ettiği için vezirin kendisine karşı minneti vardı ve onun 3. hanımefendiliğin bütün şereflerine mazhar olmasını ve herkesten öteki haremleriyle eş bir muamele görmesini temin ettirdi. İzzet hanımefendi zevcelik payesine erişmesinin 4. yılında 1. ortağının, 10. yılında da 2. ortağının ölümleriyle paşanın tek haremi olmak payesini kazanmıştı. Ne çare ki az sonra da karşısına başka bir neviden, fakat daha şımarık ve haklarından daha emin bir ortak, daha kuvvetli ve adeta gaddar bir ortak çıkacaktı, Nimet. Bu yeni ortağıyla da arasında yine Mehmet Şahabettin Paşa'nın sebep olduğu bir kıskançlık ve İzzet hanımefendinin yıllarca hikmetine akıl erdirememiş olduğu bir kin vardı. Evet, kin. Çünkü Nimet annesinin Kahya Hilmi Efendi ile münasebetini henüz çocukluktan yeni çıktığı bir sırada ve tamamıyla tesadüfi olarak öğrenmiş ve bu münasebeti annesine affedememişti. Nimet'in babasına sevgisi, hayranlığı o kadar büyüktü ve annesinin babasına karşı o derecede minnettar bulunması lüzumuna kaniydi ki aralarında belki 40 senelik bir yaş farkı bulunmasını da bir mazeret olarak kabul etmemişti. Ayrıca da babasının bir eski hademesi, hatta imtiyazlı bir uşağı olan bir adamla aldatılması kendisini iğrendirmiş ve duyduğu kini artırmış olabilirdi. Ve bu kin işte bugün ilk defa olarak açığa vuruluyor, günahkar annenin yüzüne çarpılıyordu. İzzet hanımefendi o gün dehşetten hastalanmış, akşam ezanı köyün 3-4 camiinde okunduğu sırada başı bermutat çatkılı ve hakikaten mecalsiz, sahihten hasta yatağına yatmıştı. 22. Sonbahar ilerlemekteydi. Bir hafta sonra artık Rumeli Hisarı'ndan Nişantaşı'ndaki konağa göç kararlaşmış bulunuyordu. İzzet hanımefendi lazım gelen hazırlıklara nezaret etmek üzere sabahtan kızıyla birlikte Nişantaşı'na inmişlerdi. Nimet Hanım konakta bir müddet kaldıktan sonra Beyoğlu'na çıkacak, mağazalardan yeni mevsimle alakalı türlü şey alacaktı. Mehmet Şahabettin Paşa yalıda yalnızdı ve hava o kadar güzeldi ki Karadeniz cihetinden Yuşa Dağı'na kadar gören taraftan birdenbire gelecek rüzgardan masum kalmak için iç taraftaki bir sedirde oturmak şartıyla odasında kafesleri yükselttirmiş, bir camı açtırmış, güzel mavi denizi, karşıki sahilin dağlarını ve yalılarını elinde dürbün seyre koyulmuştu. Sanki onları kararlaşan göçten vazgeçirmek, daha bir müddet buradan ayrılmamaya razı etmek arzusuyla Boğaziçi'nin denizi Temmuz'da, en munis devresini teşkil eden Ağustos'ta bile göstermediği mutlak bir sessizlik içinde, güneşin ışıklarıyla pırıl pırıl uyuyor, Marmara kıyılarındaki denizin rehavetli edasını takınıyor, sonra ışıklarını yalının duvarlarına, nakışlı tavanlarına yollayarak buralarını, kaidelerini ve çizgilerini tespite imkan olmayacak giriftlikte şekillere boğuyordu. Ve ölümün eşiğine çoktan gelip oturmuş bulunmasına rağmen onu pek seyrek hatırına getiren Mehmet Şahabettin Paşa, bu güzel boğaz içini daha kaç yıl böyle görebileceğini hüzünle düşünüyor, fakat bu saatin eşini bir daha idrak etmemesi ihtimali bulunduğuna ve kendisi için bu sonbaharı bir ilkbaharın takip etmeyeceğine asla ihtimal vermiyordu. Biraz mahzun oluşunda kedisi Buldum'un refakatinden bile mahrum ve tamamıyla yalnız kalışının da tesiri yok değildi. Hala pek sıcak olması icap eden İstanbul'un herhangi bir nezaretinin loş ve havası bozuk odasında, fakat bir nazır koltuğu işgal ederek oturmak, el pençe divan girip çıkacak memurların getirecekleri tatsız tuzsuz tezkereleri ilk satırından son satırına kadar bıkmadan, üşenmeden, bezmeden okumak saadetini içinde sonsuz bir iştiyakla düşünüyordu. Diğer taraftan huzurlarına alışık bulunduğu karısıyla kızının ta sabahtan beri kendisini bırakıp gitmiş olmalarından da müteessirdi. Vaktiyle onlar kendisi evde ise mutlaka evde kalır, hele kendisini evde yalnız bırakıp ikisi birden imkanı yok sokağa çıkmazlardı.